Sergio Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Bengesel'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi bir bölüm sizi bekliyor. Çünkü bu bölümü tam tamına 3 kere kaydettim. Çünkü müthiş zekice bir şekilde ilk 2 kaydı kaybettim. Ama bu durum benim moralimi bozmadı. Olaya pozitif yaklaşıyorum. İlk kaydımı çıraklık eserim, ikinci kaydımı kalfalık eserim, üçüncü kaydımı da ustalık eserim olarak değerlendiriyorum. Umarım sizin kulaklarınıza da öyle yansır. Bugün biraz ölümden bahsedeceğim. Dolayısıyla doğumdan da bahsedeceğim. Çünkü doğum ölümün nedeni biliyorsunuz. Doğmasaydık ölmeyecektik hiçbirimiz. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın demiş Albert Camus. Ben de katılıyorum. Ya zaten koskoca Albert Camus'ye katılmamak haddim değil. Ama bir ekleme de yapmak isterim bütün hadsizliğimle. Öldükten sonra neler olduğuna da bakarsanız ülkeyi çok daha iyi tanırsınız. Mesela bizim ülkemizde bir insan öldükten sonra en önemli şey kıymalı pide. Evet, yanlış duymadınız. Yakınını kaybeden bir kişinin en büyük derdi kıymalı pide oluyor. Çünkü insanlar taziyeye geliyor ve insanlar sanki acını paylaşmak için değil de kıymalı pide yemek için geliyor. Ve senin de en büyük derdin kıymalı pide insanlara yetecek mi? Yeterince lezzetli olmuş mu? Herkes sevecek mi kıymalı pideyi? Bunları düşüne düşüne acını da unutmuş oluyorsun. Belki amaç da budur bir taraftan bakınca. Yani bir taziyeye gittiğiniz zaman dikkat edin, en çok konuşulan konu kıymalı pidedir. Güzel olmuş mu? Yeterince pişmiş mi? Fırın hangisi acaba? Biz de o fırının yerini öğrenelim. Bir de bu yemek programlarının yaygınlaşmasından sonra herkes birer gurme gibi dolaşır oldu etrafta. Degüstatör gibi dolaşır oldu. Adamın önüne mercimek çorbası koyuyorsun. Tadıyor, böyle bir ağzında gezdiriyor çorbayı. 1995 Afyon mercimeği bu. Tadımlar bittikten sonra da insanlar haliyle kendilerinden bahsetmeye başlıyorlar. Çoluk çocuk sormaya başlıyorlar. İşte senin oğlanla oldu, doktor çıktı mı filan diye. Bu muhabbetlerde benim annemle babamın işi hiçbir zaman kolay olmadı. Çünkü doktor, öğretmen ya da mühendis gibi kolaylıkla anlaşılabilecek işler yapmadım hiçbir zaman. Metin yazarlığı yaptım, mizah yazarlığı yaptım, radyoculuk yaptım, kreatif direktörlük yaptım. Üniversiteyi kazandığım zaman da benzer bir acı yaşatmıştım bizimkilere. Hala var mı bilmiyorum ama o zamanlar sonuçlar açıklandığı zaman dershaneler öğrencilerinin hangi bölümü kazandığını göstermek için pankartlar açarlardı. Bu pankartlarda da işte bilgisayar mühendisi, doktor, diş hekimi gibi meslekler olurdu. Benim ismimin karşılığında da jeofizik mühendisliği yazıyordu. Yani ben dahil olmak üzere kimse bu mühendisliğin ne iş yaptığını bilmiyordu. Depremle ilgili diye geçiştiriyorduk biz de. Pideden jeofizik mühendisliğine geldikten sonra en başa geri dönüyorum. Ölüme giden yol doğumla başlıyor ve biz bu doğum olayını bence çok abartıyoruz. Yani baktığımız zaman doğuştan gelen bir özelliğimiz aslında üremek. Yani üreme yetisini elde etmek için herhangi bir çaba sarf etmiyoruz ya da bir eğitim aldıktan sonra bu yetkinliği elde etmiyoruz. Aslına bakarsanız öyle olsa hiç fena olmazmış sanki bazı anne babaları gördükten sonra. Hepiniz belgesel izliyorsunuzdur. Mesela bir aslan doğum yaptıktan sonra o doğan yavruyla birlikte hayatını normal seyrinde devam ediyor. Ama bizde öyle değil. Bizde öncesinde cinsiyet partileri, sonrasında baby shower'lar filan. İş gerçekten artık çok acayip bir noktaya gitti. Bir de her anne baba kendi çocuğunu dünyanın en büyük mucizesiymiş gibi görüyor. Demin de dediğim gibi bu aslında mucize filan değil. Doğuştan sahip olduğumuz bir özellik, hatta bir içgüdü. Ama gel de bunu yeni bebek sahibi olmuş bir anne babaya anlat. Onların gözünde dünyanın en muhteşem şeyi o. Yeri geldiğinde taşı gediğine koymaktan asla çekinmeyen atalarımız bu konuda da muhteşem bir söz söylemiş. Kuzguna yavrusu şahin görünür. Aslında olay tamamen bu. Yani bunu böyle söylüyorum ama yarın öbür gün benim de çocuğum olsa o kuzgun bana da şahin gibi görünecektir muhtemelen. Benim itirazım tam olarak şurada başlıyor. Anne babalar kendilerinde birçok şeyi hak görmeye başlıyorlar. Mesela benim bebek arabası terörü dediğim bir olgu var. Ya bebek arabalarının boyutunun ne kadar büyüdüğünün farkında mısınız? Yani neredeyse traktör kadar oldular ve ayağının üstünden geçtiği zaman ayağın pestil gibi oluyor neredeyse. Ve bebek arabasını kullanan anne ya da baba o bebek arabasıyla ilerlerken ambulansmışçasına etrafa savrulalım istiyorlar. Önlerini açalım, tamamen geçiş üstünlükleri olsun ve ilerlesinler istiyorlar. Ben de şöyle bir şey istiyorum. Bebek arabalarına ehliyet zorunluluğu getirilsin. Yani anne baba bu arabayı kullanmak istiyorsa normal araçlarda nasıl ehliyet varsa bir ehliyet kursuna gitsin, sonra sınava girsin ve hak kazanırsa o ehliyeti ona verelim. Çünkü henüz alkollü bebek arabası kullanan görmesem de şehir içi hız limitlerini bir hayli zorlayan anne babalar görüyorum. Hatta bebek arabası kullanırken cep telefonuyla konuşmak da yasaklansın ya da hatalı park yaptığı zaman da ceza kesilsin ve bebek arabaları çekilsin. Belli bir ceza puanına ulaştıkları zaman ehliyetlerine el koyalım, arabalarına da el koyalım, bir daha trafiğe çıkamasınlar. Yine ehliyetlerde olduğu gibi aracın boyutuna göre verilsin bu ehliyet. Çünkü demin de söylediğim gibi bazı bebek arabaları traktör gibi, yani onları ancak E sınıfı ehliyetle falan kullanabilirsin. Bebekli ya da küçük çocuklu anne baba terörü toplu taşımada da karşımıza çıkıyor. Mesela güç bela oturacak bir yer buluyorsun metrobüste ama yanında çocuklu bir anne ya da baba var. O çocuğun ayakkabısı sürekli senin pantolonuna çarpıyor ve pantolonunu kirletiyor. Önceki iki bölümü dinlediyseniz bunun benim için ne kadar büyük bir problem olduğunu tahmin etmişsinizdir. Böyle bir durumda önce bir dönüp bakıyorum anneye ya da babaya. Sonuç alamazsam bu sefer bir kıpırdanmaya başlıyorum. Ayağımı falan oynatıyorum. Yine sonuç alamazsam bu sefer uyarıyorum, diyorum ki çocuğunuzun ayağı çarpıyor bana. Genellikle yanıt şöyle oluyor: ya o bebek daha, o çocuk daha, işte anlamıyor ki filan. İyi de ben zaten ona söylemiyorum, anlamayacağını bildiğim için onunla konuşmayıp direkt sizinle konuşuyorum. Çünkü bebeğe hakim olması gereken sizsiniz, o sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla bu sorunu çözmesi gereken kişi de sizsiniz, o değil. Bunu böyle anlatıyorum ama çocuk düşmanı falan değilim. Yani bebeklerle çocuklarla aram çok iyidir. Hatta onlar da beni çok sever. Bu anlattıklarım yine toplumsal olarak birlikte yaşamamızı kolaylaştırabilecek şeyler aslında. Yani hepimizin iyiliği için mücadele veriyorum burada. Çünkü Voltaire'in de dediği gibi insan yapmadığı tüm iyiliklerden de sorumludur. Konunun başına dönecek olursam taziyelerde yemeğin ne kadar önemli olduğuna değindim. Ama bu düğünlerde de aynı şekilde geçerli. Çünkü düğünde de yine en büyük derdimiz insanların karnını doyurmak oluyor. Bir düğün organizasyonu yapacağın zaman odaklanman gereken en önemli şey yemek oluyor dolayısıyla. Bu arada içinizde yakın zamanda evlenmek isteyen ya da evlenecek olan varsa şunu söylemem gerekiyor. Çünkü yapmadığım iyilikten de mesulüm. Organizasyon şirketlerinden uzak durun. Çünkü düğün asla sizin istediğiniz gibi olmuyor ve asla sizin istediğiniz bütçeyle de olmuyor. Zaten benim anladığım kadarıyla düğün böyle bir şey. Yani sen bir şeyler planlarken gerçekleşen şeylere düğün deniyor. Bir de düğün organizatörleri meslek icabı çok kararlı ve ikna edici olabiliyorlar. Yani senin hiç ihtiyacın olmayan ya da daha önce aklından hiç geçmeyen bir şeye seni rahatlıkla ikna ediyorlar ve düğününde onlar oluyor. Benzer bir kararlılık ve ikna edicilik sigortacılarda da var. Hatta sigortacılarda belki daha da fazla var bu. Seni kasko için arıyorsa muhakkak bir hayat sigortası da teklif ediyor. Mesela geçen gün yine aradı. İşte sadece 1000 TL'ye size 20.000 TL'lik bir teminat sunuyoruz. Ölümlü bir kaza geçirirseniz ya da yatalak kalırsanız ya da komaya girerseniz, başınıza türlü çeşitli kötülükler gelirse biz sizin borçlarınızı kapatıyoruz. Bütün masraflarınızı karşılıyoruz. Hazreti Ömer'e atfedilen bir hikaye var. Hazreti Ömer halifeliğe başladığı zaman birini tutuyor, onu maaşa bağlıyor. Diyor ki bana her gün ölümü hatırlatacaksın. Yani ölümü hatırlayıp haktan şaşmaması için yapıyor bunu. Ama o zaman sigortacılar olsa hiç böyle bir derdi olmazdı. Çünkü sigortacılar gün aşırı bize ölümü hatırlatıyor. Yani sigortacılık ölümü gösterip sıtmaya razı etmek üzerine kurulu baktığımız zaman. Ben bir de öyle insanların yüzüne kolaylıkla telefon kapatabilen biri değilim. Sonuç olarak bu çağrı merkezinde çalışan emekçiler de işlerini yapıyorlar. Kabalığın bir alemi yok. Yani düzgün bir şekilde derdimi anlatmaya çalışıyorum her zaman ama bazen gerçekten hiç olmadık bir zamanda arıyorlar. Yani ben metrobüste hayatta kalma mücadelesi verirken bir taraftan bu arkadaşa şu anda müsait olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Bu da bazen zor olabiliyor tabii ki. Bir de doğadaki en zeki varlıklar olduğumuzu düşünüyoruz ama gerçekten gazlar kadar akıllı değiliz. Evet evet, bildiğimiz gazlar. Yani biliyorsunuz difüzyon diye bir şey var. Gazlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorlar. Yani gaz bile bir ortamın kalabalık olduğunu anlayıp ya ben burada durmayayım, daha az kalabalık bir yere geçeyim diyebiliyorken biz insanoğlu metrobüse bindiğimizde hala orada görünmeyen bir boşluk olduğunu düşünüp oraya doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden kimse çıkıp bana gazların akıllı olmadığını söylemesin. Çoğu insandan daha akıllılar. Benzer bir neden de dünyanın en gelişkin yapay zekasının da ilaçlarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağzından aldığım bir hap ayak parmağına kadar gidip oradaki acıyı geçirebiliyor. Yani biz navigasyonla bile zor bela yol bulurken o gayet yolunu buluyor ve gidiyor, gitmesi gereken yere varıyor ve orada gerekli iyileştirmeleri yapıyor. Tabi televizyonda gündüz kuşağında çıkan doktorlara kalsa ilaçlara hiç gerek yok. Çünkü her şey bitkilerle iyileştirilebiliyor onlara göre. Yani 3. evre kanser tanısıyla gitsen o kolay ya, sarı kantaron otunu kaynatıyorsun, içine biraz kekik atıyorsun, sonra biraz sarımsak rendele, onu 3 gün beklet, ondan sonra bir daha kaynat, soğanın suyunu sık, içine tekrar karıştır. Bunu 2 hafta boyunca içersen hiçbir şeyin kalmaz. Yani ben ilaç kullanmayı sevmem. Öyle grip için, soğuk algınlığı için ilaç almam. Ama yani burada bir bilim var, bir teknoloji var ve doktorun yazdığı bir dozaj var. Bir de insanlarda şöyle saçma bir algı var. Ya bitkiler tamamen zararsızmış gibi düşünüyorlar. Yani baktığın zaman zehirli mantarlar var, zehirli bitkiler var. Yani zehirler de bitkilerden elde ediliyor tıpkı ilaçlar gibi. Dolayısıyla bunun bir doktor kontrolünden, bir uzman kontrolünden geçiyor olması gerekiyor. Ve kişiye göre bir dozaj ayarlaması yapılması gerekiyor. Ya bu kürü kullanan bir teyze en ihtimalle cırcır olacak senin bu bitki kürünü kullandıktan sonra. Ve insanlarda acayip bir şekilde karşılığı var bu doktorların ve bu otların. Yani ilaç sektörü tamamen para üzerine kurulu. Aşı zaten bize çip takmak için var. Ama bu doktorlar dünyanın en doğru dürüst işini yaparak bizi bitkilerle iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani böyle her şeyi şüpheci yaklaştıktan sonra da gidip dolandırıcılara para kaptırıyorlar. Mesela Tosuncağa para kaptırıyorlar, Jetfadıl'a para kaptırıyorlar. Ama aşı firmaları üç kağıtçı, ilaç firmaları zaten bizim kanımızı emmek için var. Tabii bu dolandırıcılık mevzularının temelinde hep kolay yoldan para kazanmak var. Ya zaten Google'a bir girin deneyin. Mesela kolay yoldan yazın 1000 tane farklı varyasyonu çıkacak. Kolay yoldan zengin olmak, kolay yoldan para kazanmak, kolay yoldan köşeyi dönmek. Hep kolay yoldan gitmeye çalışıyoruz yani. En meşhur dolandırıcımız Sülün Osman'ın buna dair bir tespiti vardı. Yargılanırken sanırım bunu söylüyordu. Diyor ki ben beni dolandırmak istemeyen kimseyi dolandırmadım. Çünkü sistem şöyle işliyor. Mesela elinde bir sahte altın var. Normalde bu altın gerçek olsa değeri 10 bin lira diyelim ki. Adam gidiyor diyor ki benim şu anda çok ihtiyacım var. Bunu acilen satmam lazım. Sen bunu 2 bin liraya alır mısın? Çok acil lazım. O yüzden satıyorum. Yoksa satmazdım. Karşı tarafta bunu kullanması gereken bir fırsat olarak görüyor ve atlıyor. Konunun en başına dönecek olursam, yani gördüğünüz gibi nasıl yaşıyorsak öyle ölüyoruz. Biz kolay yoldan yaşamayı seçtiğimiz için çoğu zaman aslında kolay bir şekilde ölüyoruz. Sonra da arkamızdan pide dağıtılıyor. Hoşça kalın.